10. ayrım. Derken Cennet'in oğlu başını sağa sola eğerek boynundaki yılanı çözdü. Herkes soluğunu tutmuş, onu göstereceği yeni bir hüneri bekliyordu. Öyle ki kimileri gülme anlarının ortasında iki büklüm kala kalmıştı. Kahveden çıkanlarla tarlalardan koşup gelenler daha geride. Birbirlerinin omuzuna yığılmış, neyi kaçırıp neyi kaçırmadıklarını anlamadan merakla bakıyorlardı. İşte o sırada ansızın pat pat sesleri duyuldu. Başta bekçi olmak üzere köylüler Cennet'in oğlunu unutup yüzlerini değirmene doğru çeviriyordu ki hızla yaklaşan sarı bir motosiklet çınarın çevresinde geniş bir tur atarak kalabalığın ortasında durdu. Saçı sakalı birbirine karışmış asık suratlı postacı bir ayağını yere basıp tıpkı yıllar önceki gibi muhtarı sordu gene. "O ilçeye gitti," dedi bekçi. "Ne getirdiysen bana ver." Postacı motosikletin orasına burasına dokunmaya niyetlenen çocukları kollayarak selesindeki heybeden tozlu bir kağıt çıkardı. Herkes yeni gelen haberin merakı içinde onun hareketlerini izliyordu. Hatta yeğeni kaçırıldan bu yana içip içip köylünün anasına avradına söven Rıza bile güvercinden haber geldi umuduyla kalabalığı yarıp postacının burnuna dek sokulmuştu. "De hele oku," dedi sabırsız ve anason kokulu bir sesle. Bekçi sesini çıkarmadı. Kağıdı ikiye katlayarak cebine koyup çınara doğru yürüdü. Sonra aklına bir tek şey takılmış gibi dönüp postacıya baktı. O hala ayağını yere dayamış motosikletin üstündeydi. Bekçinin her kirpik kırpışında köye yeniden geliyordu sanki. Çınarın çevresinde düş hızıyla bir tur atıp aynı noktada duruyor. Ayağının tekini yere yeniden basıyordu. "İnmeyecek misin beyim?" dedi. "İneleyin, bir çayımızı iç." Postacı bir süre sakalını kaşıyarak çevresinde toplanan çocuklara baktı. Motosikleti onların eline bırakıp bir köşede çay içmeyi göze alamıyordu. "Yok," dedi. "Benim gitmem gerek." Birkaç kişi daha ısrar etti ama postacı fikrini değiştirmedi. Pedala üst üste basıp motosikleti çalıştırmıştı. Derken başını geriye yıkarak ileriye doğru fırladı ve çınarın çevresinde peşindeki çocuklarla birlikte bir tur daha atarak hızla uzaklaştı. Köylüler uzayıp giden toz bulutu değirmenin yanında kayboluncaya dek ellerini gözlerine siper edip uzun uzun baktılar. Cennet'in oğlu kahvenin önünde insanlardan oluşmuş düşsel bir çemberin ortasında yılanıyla yapayalnız kalmıştı. Ortalıkta savrulup duran çocuklar motosiklet izleriyle uğraşmaktan vazgeçip ona doğru yaklaştılar. Gene çevresini kuşatıp izlemeye başladılar. Köylüler ise çınarın dibindeki sandalyelere oturmuş merakla bekçiye bakıyorlardı. "De hele oku şunu," dedi Rıza. Bekçi elindeki kağıdı muhtarın göndermiş olabileceğini düşünerek yavaş yavaş açtı. Ağzını sımsıkı kapatıp içinden okudu önce. Gözlerini bomboş dikerek dalgın dalgın baktı. Ardından omuzlarını titreterek gülmeye başladı. Oturanlar hiçbir şey anlamadan birbirlerine bakıyordu. "Al şunu al," dedi bekçi Cıngıl Nuri'ye. "Bak, bu telgraf senden söz ediyor. Akrabaların yıllar önce köye döndü ama telgrafları yeni geliyor maşallah. Hem de seni hala bulamadıklarını yazıyorlar." Köylüler hep birlikte eğile büküle güldüler. Nuri telgrafı almış ne yapacağını kestiremeden yarım yamalak bir tebessümle bekçinin yüzüne bakıyordu. "Şu güzel Allah'ımın işine bakın," dedi imam. "Acı bir haberi nasıl da kahkaha kaynağına dönüştürüveriyor." Köylüler başlarını salladılar. Nuri telgrafı kendisine törenle sunulmuş bir yokluk belgesiymiş gibi özene bözene katlayıp cebine koymuş, yüzünde hala aynı tebessüm öylece duruyordu. "Kalk," dedi bekçi bacak bacak üstüne atarken. "Kalk, bir tepsi çay getir kahveden. Bunun üstüne birer çay içilir." "Ben daha bulunmadım ki," diye sırıttı Nuri. "Yokum ben. İstiyorsan belgesini göstereyim." "İstemez istemez, kalk çay getir." Nuri sırıtarak kalktı. "Beni sayma," diye mırıldandı imam. Kalkmış tesbihini şıklata şıklata berber dükkanına doğru yürüyordu. Gölgesi toprağın yüzüne göre biçimlenmiş kapkara bir yaratık gibi önündeydi. İmam bir an asıl yürüyenin o, kendisinin de gökyüzüne yansımış bir gölge olabileceğini düşündü. Sonra ürktü bu düşünceden, hatta kendi varlığından korktu ve içinden rastgele bir dua okudu. Kapıdan girdiğinde berber tıpkı benim gibi kulağı çoktan sinip giden pat pat seslerinde tek başına oturuyordu. 25. İmam köydeki berber dükkanına değil de kenttekine gelmiş gibi oturduğum yerde ürpermişim. O şimdi teninde uğuldayan köy meydanı ile birlikte duvar dibindeki sandalyedeydi sanki. Ellerini dizlerinin üstüne özenle koymuş, arada bir boş gözlerle bana bakıp yavaş yavaş tesbih çekiyordu. Derken yüzü yüzümde kala kaldı. Artık kendinden ve bulunduğu mekandan öyle uzaklaşmıştı ki ağzımı açıp bir şey sormaya, elimi kıpırdatmaya ya da kirpiklerimi kırpmaya çekiniyordum. Yalnızlığımı paylaşan yapayalnız bir canlıydı o çünkü. Ulaştığı ufka gölge düşürmeden sessizce beklemeliydim. Bekledim de gerçi, aynadan ve caddeden geçen otomobillerin, insan suretlerinin, birbiriyle çarpışıp duran makas ışıltılarının, musluk duruşlarının, bütün bunları silip silip geçen buğulu düşlerin ve imamın varlığının ortasında hiç kıpırdamadan belki saatlerce oturdum. Öyle ki biraz imamdım artık. Berber dükkanından sıkıntılı bir yüzle çıkmış, köy meydanına doğru yürüyordum. Gölgem bu kez ardımdaydı tabii. Toprağın yüzünü alan eğri büğrü biçimiyle tıpkı bir ayı ölüsü gibi sürüklenip geliyordu. Doğrusu peşimdeki bu yükle hangi yöne gideceğimi pek bilemiyordum. Gene de çınarın altında oturan köylüleri, başına toplanan çocuklara hala gösteri yapan cennetin oğlunu ve nohut yüklü birkaç kağnıyla duvar dibinde pinekleyen aksakallı yaşlıları geçerek yavaş yavaş bakkal dükkanına doğru yürüdüm. Rıza içeride, dirseklerini tezgaha dayamış, ellerinin arasında bitti bitecek bir rakı kadehi oğlu Ramazan'la konuşuyordu. ''Gördün işte'' dedi postacının gittiği yönü göstererek, ''güvercinden gene haber yok.'' Ramazan başını salladı, bu hareketle peşi sıra babasını da sürükleyerek dükkanın alacakaranlığına biraz daha gömülmüştü. Artık ikisi de sabun ve yağ kokularının ortasında belki farkına bile varmadan yavaş yavaş birbirlerine sokuluyorlardı. Bense kapıda duraksamış, duruşuma yansımayan derin bir dikkatle onları dinliyordum. Reşit enişten dangalan teki, aylardır imama gidelim diye yalvara yalvara dilimde tüy bitti ama söz dinletemedim. Keçi gibi diretiyor herif. Neymiş efendim? İmam bu konuda bir halt yiyemezmiş, yiyebilseymiş yıllar önce Cıngıl Nuri'yi bulurmuş. Fakat bulamamış işte. Nuri'nin köye kendiliğinden dönüp geldiğini herkes biliyormuş. Az önce gene kavga ettik bu yüzden. Allah yarattı demedim doğrusu. Halanın hatırını falan bir yana bırakıp ağzıma geleni söyledim. Biraz da halam verdi veriştirdi ardım sıra. Uyuz köpekler gibi evle muhtarlık odası arasında dolaşıp durmakla kızımız bulunmaz. Gel şu imamın kapısına bir kerecik olsun gidelim dedi. Eniştem ne dedi? Ne diyecek? Olmaz damarı kabarmış bir kere. Ramazan yağ tenekelerinin üstünde gözlerini tavandaki merteklere dikmiş düşünüyordu. O halde biz gidelim baba. Nereye? İmama. Rıza iki üzüm tanesi gibi kızaran gözlerini yan devirip derin derin soruldu. Olmaz diyerek rakıdan iri bir yudum aldı sonra. Anlamıyor musun? Kaybolan her neyse onun sahipleri gidecek imama. Babası gidecek yani. Hatta anası da. İmamın tasa doldurduğu o mübarek suyun aynasına ikisi aynı anda bakacak ki güvercinin hangi kovukta saklı olduğu görülebilsin. İş senin sandığın kadar basit olsa ben şimdiye dek durur muydum hiç? Şimdi ne olacak dedi Ramazan alt dudağını dişleyerek. Rıza bir yudum daha aldı rakıdan. Reşit eniştini bu işe inandırmaktan başka çare yok diye humurdandı ağzını elinin tersiyle silerken. Bunu kendine de söyledim zaten. İmamın gücünü önünde sonunda sana ispat edeceğim dedim. Nasıl olacak bu? Rıza tezgahın üstüne büsbütüne banarak oğluna biraz daha sokuldu. Bunu eniştenle birlikte kararlaştırdık dedi sesini alçaltarak. Düşündük, taşındık, bir oyun hazırladık. Şimdi beni iyi dinle, biraz sonra kalkıp eniştene gideceksin. O sana bir tutam saç verecek. Sonra sen o saçı aldığın gibi dost doğru imamın kapısına koşacaksın. Sözüm ona sevdalanmışsın, tamam mı? Durduğun yerde duramıyorsun. Hatta yemeden içmeden de kesilmişsin. varsa yoksa o kızı düşünüyorsun. Yani bunları ballandıra ballandıra bir güzel anlatacaksın imama. Düşlerini, hayallerini, yangınlarını bir bir sıralayacaksın. Sakın ola ki onunla konuşurken her şeyin bir oyun olduğunu düşünüp de ciddiyetini bozma. Yoksa pirelenir. Kaş yapacağım derken göz çıkarmayalım. Sen yalnızca elini öp ve derdini dök. Peki sonra? Sonra imam senden hangi kıza vurulmuşsan onun saçını isteyecektir. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü bu işin usulü öyledir. E'si o saça okuyup üfleyecek işte. Saçın sahibi de sana sevdalanacak. Hem öyle bir sevdalanacak ki evimizin önüne dikilip melil melil meyleyecek. Reşit enişten de imamın neler yapabileceğini işte o zaman görecek. Ramazan'ın yüzü buruk bir hal almıştı. İyi hoş da dedi tedirgin bir sesle. Kız kim? Rıza ters ters baktı oğluna. Rıkıyı bir dikişte bitirip bardağı tezgaha sertçe bıraktı. A benim salak koçum dedi. Kızın kim olduğunu biz bilirsek Reşit enişten bu işi imamın yaptığına inanır mı? Ramazan boynunu çaresizlik içinde büküp susmuştu. Dükkan sessizdi şimdi. Sabun ve yağ kokularından oluşmuş alacakaranlık bir kederin ortasında baba oğul cellatla kurban gibi karşılıklı oturuyorlardı. Derken Rıza ayağa kalkıp tezgahın arkasında bir sağa bir sola yürümeye başladı. Arada bir durup kuşkulu gözlerle oğlunu süzüyordu. Bense hala kapının önünde bir omzumu pervaza dayamış öylece dikiliyordum. Artık orada beklemenin anlamsız olduğunu düşünerek usulca içeri girdim sonra. Gaz yağı tenekelerinin, sabun torbalarının, çivilerden sallanan yemyeşil cam kandillerin ve daha bir yığın ıvır zıvırın arasından geçerek tezgaha doğru yürüdüm. Bak berber geliyor dedi Rıza oğluna. Kalk bir çay söyle. 26. Uykuya dalıp dalıp çıkan imamın elleri önce yerden sedire, oradan da dizlerine zıplamış kocaman iki kurbağaya benziyordu. Kapı vurulunca kıpırdadılar. Üstlerine düşen gölge sağa sola kayarak biçim değiştirdi. İmam peş peşe besmele çekerek kalkıp düşen çoraplarını düzelte düzelte kapıya koştu. Mandala basarken Tanrı öncekileri işitmemiş gibi uzun bir besmele daha çekti. Eşikte dikilen Ramazan yüzünde dallanıp budaklanan tuhaf bir endişeyle ona bakıyordu. İkisi tavanından kekik demetleri sarkan alacakaranlık odalardan geçtiler sonra. Nem kokulu loş bir köşede sedire oturdular. Karşı duvarda yüzünü çevreleyen cennet yeşili harmanisiyle çöl güneşi gibi parlayan Hazreti Ali'nin resmi asılıydı. Ramazan'ın gözleri sırtını hasır yatağa verir vermez ona takılmıştı nedense. Zülfikar'ın savrulan ışıltısı alnına vurup vurup geçiyordu. Hoş geldin dedi imam. Ramazan el öpüp yeniden oturdu. Ellerini birbirine kenetlemiş, kurban edildiği oyundan kurtulabilmek için yardım istercesine Hazreti Ali'ye bakıyordu. Ne var ki kendini bu denli çaresiz hissetmesi, oyunun bir adım daha gelişmesinden başka bir işe yaramıyordu. Sedire oturdukları ilk dakikadan beri onun hareketlerini izleyen imam, ''Bir derdin var senin'' dedi. ''Var'' diye yanıtladı Ramazan. Bunu derken gözlerini Hazreti Ali'den indirip derin bir iç çekmişti. Bir yandan da hiç de yapmacık olmayan bir iç çekişim bile istemeden katıldığı oyunu biraz daha gerçek kıldığını düşünüyordu. Artık öyle bir noktaya gelmişti ki ne kadar içten davranırsa oyuna o denli katkıda bulunacaktı. Diye mırıldandı imam. Derdini dökmeyecek misin? Ben birine sevdalandım emmi. Bütün derdim bu. İmam çenesini göğsüne yaslamış, onun söylediklerini işitmemiş gibi dalgın dalgın tesbih çekiyordu. Öyle kayıtsız görünüyordu ki Ramazan bir an onun her şeyi sezip anladığını düşünerek korktu. Buna korku denemezdi aslında. Çekirdeğinde babasıyla eniştesinin başının altından çıkan lanet oyunun bozulacağına dair garip bir sevinç vardı. Sevmek insanın erişebileceği en büyük mertebedir dedi imam birden. Ne mutlu sana ki oraya ulaşabilmişsin. Ama kız beni sevmiyor. İmam tatlı ve yumuşak bir gülümseyişle yüzünü kaldırmış pencereden uzaklara bakıyordu. Onun da çaresi var dedi tevekkül dolu bir sesle. Hele sen kızın saçından birkaç ter getir, gerisi kolay. Ramazan yutkundu. Hazırlıklı gelmişim zaten dedi kekeleyerek. Saçlar yanımda. İmam tesbihini bırakarak odadan kaçıp gitmekte olan bir şey varmış da onu kıskıvrak yakalamak istermiş gibi ver hele o halde diyerek elini salladı ver ver. Ramazan mendile sarıp cebine koyduğu saçları çıkarırken Hazreti Ali'ye baktı gene. Nedense odada üç kişilermiş gibi gereksiz bir tedirginliğe kapılmıştı. Çok da kısaymışlar diye mırıldandı imam mendili açınca. Ramazan çaresizce boynunu büktü. Bu sırada imam sağ avucunun ortasında duran saç tellerinden gözlerini hiç ayırmadan yavaş yavaş sırtını dönüp ikiye bükülmüştü. Avucunda bir tutam siyah saç değil de derin bir kuyu vardı sanki. Gitgide irileşen gözlerini dikmiş onun karanlığına bakıyordu. Dudaklarından dökülüp yavaş yavaş uzak bir ıslık izine dönüşen mırıltılar da o karanlığı aydınlatmak içindi kuşkusuz. Hatta sonsuza dek uzayacak gibi birbirine eklene eklene süren bu mırıltıları gördükçe Ramazan'a öyle geliyordu ki imam bir süre sonra kendini duaya dönüştürerek yok olup gidecekti. Gitmemişti oysa. Aradan sıkıntı dolu saatler geçmesine karşın hala aynı noktaya bakarak dua okuyordu. Sonunda durdu. Şimdi her şey tamam dedi yorgun bir sesle. Bu saçları hep cebinde taşıyacaksın. O kız da seni sevecek bundan böyle. Birbirinize toprakla su kadar yakın olacaksınız. Bu iş ne zamana dek olur diye sordu Ramazan. Orası Allah'a kalmış evladım. Kesin bir vakit söyleyemem. Kul gözünde kesin olan bir şey varsa o da şu andan itibaren kızın yüreğine ateş düştüğüdür. Biz Allah'ın izniyle kıvılcımı attık onun içine. Bakarsın bir ay sonra parlar ateş. Bakarsın sen daha şu kapıdan adımını atmadan parlar. Ramazan mendili özenle katlayıp cebine yerleştirdi. Yüreğinde hiç beklemediği tuhaf bir ürperti geziniyordu. İçinde bir yerde küçücük bir kibrit çakılmıştı sanki. İmamın yüzüne o minik alevden kaynaklanan belli belirsiz bir acıyla baktı. Sonra aklına geldi birden uzanıp minnet dolu bir ifadeyle tekrar el öptü. Hiç tasa etme diye mırıldandı imam. Sedirden inmiş peş peşe kekik kokan alacakaranlık odalardan geçiyorlardı gene. İmam ikide bir eğilip düşen çoraplarını çekiyordu. Derken eşiklerin birinde kapı aralığından bakan kapkara bir kedi gördü. Ramazan. Gözleri kor gibi pırıl pırıl yanıyordu. Eşiği aşıp ona yaklaşma arzusu duydu birden. Ne var ki önü sıra yürüyen imamdan ayrılıp başka bir odaya sapması imkansızdı. Gene de imamın evinden ayrılıp köy meydanına geldiğinde kedinin gözleri belliğinin karanlık bir köşesinde hala aynı şiddetiyle parıl parıl yanıyordu. Belki bu yüzden ta dibinden geçtiği halde başına toplanan çocukları yılanıyla yaptığı marifetlerle gülmekten kırıp geçiren cennetin oğlunu bile görmemişti. Bakkal dükkanına girdiğinde babası hala tezgahın arkasında rakı içiyordu. Tamam mı diye sordu heyecanlı. Tamam dedi Ramazan. Rıza sırtını kirden kapkara kesilmiş eğri büğrü tahta rafları verip derin bir oh çekti. İşte bu kadar dedi çatallanmış sesiyle. Şimdi git de Reşit eniştene haber ver. Ramazan dilsiz bir kuzu gibi usulca dönüp dükkandan çıktı. Dost doğru Reşit'in eniştesinin evine gittiğini bilmesine karşın gerçekten o yöne yürüyüp yürümediğinden pek emin değildi. Durup dururken birkaç saat içinde birkaç yıl yaşlanmıştı sanki. Her adımda onun olmaktan çıkan ayakları gevşeye gevşeye başını buyruk apayrı bir çizgiye doğru kayıyordu. Nereye uzandığı kestirilemeyen bu bulanık çizgiyi izleyerek köy meydanını bir baştan bir başa tam iki kez geçti Ramazan. İkisinde de cennetin oğlunu yine görmedi. Çünkü bir yandan ayaklarının peşi sıra sürüklenirken bir yandan da cebindeki saçın köydeki kızlardan hangisine ait olabileceğini düşünüyordu. Gerçi yeryüzünde bunu Reşit eniştesinden başka bilen yoktu. Ama gene de köyün kızlarını yan yana sıralayıp gözlerinin önünden geçirmek hoşuna gidiyordu. Hatta içlerinden siyah saçlı olanların kimini bırakmıyordu hemen. Karşısında uzun süre tutup hayran hayran bakıyordu.